Honor Mobility'yi sunar.
Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Bu bölümde konuşacağımız konu yeni nesil iPhone'lar olacak. Çünkü Eylül ayına doğru yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş son dönemece giriyoruz diye düşünebiliriz. Ve bazı somut, bazı yeni bilgiler var. Bunların başında lansman tarihi geliyor. Zaten Eylül ayının 1. 2. haftasında lanse edileceğini herkes öngörebilir belki. Ama tam tarih konusunda iOS 13'ün beta 7 sürümündeki görsel 10 Eylül tarihini işaret ediyor. Zaten daha önceki tarihlere bakıldığı zaman kuvvetle muhtemel ki 10 Eylül'de biz lansmanı izleyeceğiz gibi.
Ya şimdi şöyle, bütün iPhone lansmanları genel olarak ikinci haftada, Eylül'ün ikinci haftası çarşamba günü yapılıyordu. Ama bu çarşamba...
Son birkaç jenerasyondur diyelim. Yoksa eskilere gidilirse
tabii bu,
Haziran'dan
başlıyor. Çarşamba günü yapılıyordu. Şimdi şöyle bir durum var. Çarşamba güne denk gelirse böyle de 11 Eylül'e denk geliyor. Şimdi 11 Eylül ve iPhone 11
orada bir
pek Amerika için güzel uyum değiller. O yüzden onuna çekmiş olabilirler. Salı günü olacak işte eğer etkinlik gerçekleşirse.
Yani ortaya çıkan bir görüntü var. Hold for Release adını taşıyan bir sürüm içi ekran görüntüsü bu. 10 Eylül. 10 Eylül'de zaten diğer tarihlere bakıldığı zaman da işte daha önce 12 Eylül'de yapılmış. Yine 12 Eylül tarihi var. 7 Eylül var. 9 Eylül var. 10 Eylül'de biz ekranlarda canlı yayında muhtemelen yeni iPhone'ları izliyor olacağız. Tabii tarihin dışında yeni iPhone'larla ilgili merak edilen pek çok şey var. İsimlendirmeden tutalımda özellikleri ve tasarımına kadar. Ki aslında bunların pek çoğuyla ilgili de son birkaç haftada bayağı somut detaylar ortaya çıkmaya başladım. Önce isimlendirmeden başlayalım. Şimdi yeni iPhone'ların nasıl isimlendireceği konusu epey tartışılan bir konu. Çünkü 10. yılı özel olarak bir iPhone 10 hayatımıza girdi. Daha sonra iPhone 10S jenerasyonu ve 10R modeli geldi. Halihazırda tabii iPhone 8, 8 Plus modellere devam ediyor ama sonrasında acaba iPhone 11 olarak mı devam edecek? 10. yıl özel serisinin devamı olarak yoksa isimlendirmede farklı bir yöntem mi izleneceği epey tartışılıyordu. Fakat son günlerde üzerinde en fikri olan konu iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli 3 model göreceğimiz yönünde.
Ya şimdi şöyle bir şey var. 10R isimlendirmesindeki R anladığım kadarıyla kullanıcıya da yanlış algı yarattığı için uygun fiyatlı modele direkt olarak iPhone 11 ismini verecekler. Böylece yeni bir iPhone aldığını kullanıcılar hissedecek. Yani böyle bir düşük model değil de diğerlerinden eksik olan bir model değil de bir iPhone 11 sahibi olacak.
Bazı modelini alıyormuş gibi aslında.
Evet, bazı modelini alıyormuş gibi. Aslında şimdikinden çok farklı bir şey yok. Yani ürün planlamasında. Yani 3
daha
tane yine
olmuş,
telefon
daha
var.
Daha temiz, daha net, daha anlaşılır.
Daha anlaşılır tabii ki. Şimdi 10R dediğin zaman çünkü adama ne, şey düşünüyordu. Ha, o ne? Değil mi? 10S deseydi mesela bugünkü modele.
Aynen.
Büyük ihtimalle 10R daha fazla satış adeti yakalayabilirdi o tarafta. Büyük ihtimalle bunu temizleyecekler herhalde.
Güzel olacak. Burada tabii aslında geçen jenerasyonda da tartışılan isimlenme Pro takısı gündeme gelecek gibi görünüyor. Pro takısıyla ilgili olarak özellikle Apple Pencil'ın iPhone tarafından desteklenip desteklemeyeceği konusu var ama son dönemde özellikle Apple'ın bu yönde çalışmalar yaptığı fakat bu desteği ileriki jenerasyonlara bırakacağı yönde bir takım öngörüler de var. Şimdi iPhone'lara bakıldığı zaman genel tasarım dilinde çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. Asıl değişim arka tarafta karşımıza çıkacak gibi. Çünkü arka tarafta yeni bir kamera bölümü var. Sol üst tarafta kare formunda bir kamera departmanı var. İçerisinde de modele göre 2 veya 3 kamera sistemini göreceğiz gibi. Özellikle Pro Max modelinde üçlü kamera sistemi bayağı konuşulacak gibi görünüyor.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Tasarım iğrenç duruyor. Yani tasarım çok albenili bir tasarım değil.
Arkadan bahsediyorsun değil mi?
Arkadan tabii bahsediyorum. Ön taraftaki zaten 10S'nin aynısı olacak. Ön tarafta hiçbir şey değişmedi. Ama günümüz şartlarına değerlendirecek olursak bence çentikten kurtulmaları gerekiyordu. Bir şekilde artık ne yapıyorlarsa
çentiği
yapıp.
Çentiği boyu da birebir şu anki jenerasyonla aynıymış.
Evet yani çentiği ne yapıyorlarsa yapıp bir şekilde kapatmaları gerekiyordu. Ama onu da yapmamış gibi görünüyorlar. Kamera konusunda geride kaldı. Şöyle geride kaldı firma. Hala daha bana sorarsan toplam deneyim olarak oldukça etkileyici bir üst sıralarda yer alır. Neden? Video çekerken sıkıntı yaşamıyorsun.
Fotoğraflar kötü.
Özellikle bokeh fotoğrafları çok iyi. İnanılmaz iyi bir bokeh efekti gerçekleştirebiliyor. Renk kalitesi çok iyi üretimi. Ama ne yapamıyor? Düşük ışıkta başarım gösteremiyor artık. Düşük ışıkta portre çekemiyorsun.
Aynen.
Ne yapabiliyor diğer kameralar? Geceliğin neredeyse gözün görmediği karanlık ortamda gündüz gibi fotoğraf çekebiliyorlar pikseller, Huawei'ler. Samsung'da da yine gece modu var. Bir şekilde bir gece modu eklenmesi gerekiyor.
Ön kamerada gece modu var Samsung'da.
Yani firmalar bunu geliştirerek devam ettiriyorlar. Mutlaka ve mutlaka düşük ışık performansında iyi bir iyileştirme gerekiyor.
Ya kesin olan şu ki hani tasarım konusu tabii görece bir kavram. Beğenen, beğenmeyen, daha iyi olmasını bekleyen pek çok kişi illaki olabilir ama telefon konusunda hala kamera çok belirleyici bir faktör. Kamera konusunda sağlam adım atan ya şu tasarımda bile hani arka taraftaki kamera dizilimini pek hoş bulmuyoruz ama orada gerçekten fark yaratabilecek bir kamera donanımı tüm o tasarımla ilgili şeyi bozabilir.
Ya şimdi cep telefonu dönemini şöyle aslında sıralamak lazım. Nokia N95'ler zamanında tepe model telefonun N97, N95 olduğu dönemlerde kamera yine çok konuşulan bir unsurdu. Kamera satış
yani
adetini belirliyordu. Neden? Tüm telefonlar tuşluydu.
Aynen.
Dokunmatik ekran çok yaygın değildi. Akıllı işletim sistemi fark yaratmaktan çok uzaktaydı. Bunun yerine firmalar neye odaklanıyorlardı? Kamera ve dizayna. Çok daha farklı dizaynlarda kameralı özellikli telefonlar görüyorduk. Hatta MP3 çalabiliyor olması ya da MP3 çalarken buna özel fonksiyon tuşlarına sahip olması bile bir telefonun fark yaratan özelliği olarak adlandırılıyordu. Fakat akıllı telefonlara geçildiğinde o dönem Instagram ve benzeri sosyal medya uygulamaları yaygın olmadığı için yani fotoğraf paylaşmanın pek bir anlamı olmadığı için biz nelere odaklandık daha çok kullanıcı olarak bir telefon seçerken? Ekran kalitesi, batarya ömrü, hızı. Günümüzde hatta bunlar 3 sene önce bana sorarsan batarya ömrü, hız ve ekran kalitesi konuları aşıldı zaten. Kullanıcılara tatmin edici özelliklerle telefonlar sunuluyor. Yani bugün SD Edge modeli telefonun sence kamerası, ekranı ve pil performans kötü müydü? Değildi.
Ekranda kronik sorunu yakalanmadıysan iyi.
Kronik sıkıntılar vardı ama hani onu saymıyorum. O bambaşka bir konu. Şu anda konumuz değil. Şu ana geldiğimizde ise tamam bunlar aşıldı. Neler kaldı? Kamera tatmin edici diyorduk ama bir tek kamera kaldı elde geliştirebileceğin. Aynen. Yani hızdaki geliştirme kullanıcıyı tatmin etmiyor zaten hızlı telefonum diyor. Yani daha ekstra yapabileceği bir şey yok. Pilde gelişme herkesi tatmin eder ama orada teknolojinin limitlerine gelindi. Artık grafen tabanlı pillere falan geçileceği konuşuluyor. Yani Lidimion'un limitlerinde izleniyor. Orada bir gelişme yapamıyorsun. Ekran mekran tasarım bunlarda zaten limitlere geldin. Tek fark yaratabileceğin yer ne kaldı? Ekstra sunduğun kamera fonksiyonları. Yani fotoğraf çekmenin ötesinde, bakın aslında fotoğraf çekmekten bahsetmiyoruz bugün. Düz fotoğraf çekmeyi hepsi çok iyi yapabilir hale geldiler. Nelerden bahsediyoruz? Bokeh efekti, portre modu, gece çekim modu, ultra geniş kamera, teleoptik zoom,
stabilizasyon,
10x zoom, 50x hibrit zoom, stabilizasyon. Böyle über bir telefonla aslında gerçekten yaparken inanılmaz zorlanabileceği limitlerdeki işlerden bahseder hale geldi.
Fikri olarak aslında çok arzu edebileceğim bir aslında konsept var. Yani Google Pixel'in fotoğraf kabiliyetini iPhone'un video yetenekleri bir yere getirdiğiniz zaman
bambaşka bir seviye
bambaşka
oluyor.
Bir seviye olacak. İkisi de çünkü ayrı bir uzmanlık alanı. Şimdi yani özellikle şimdi tabii düşük ışık tarafında şöyle bir durum söz konusu. Bazı telefonların yaptığına bakıldığı zaman ortaya gerçekten sanki gündüz gibi fotoğraflar çıkıyor ama insan gözünün gördüğünde çok uymayan görüntüler oluyor. Bazısına biraz daha yakın yapıyor ama ortaya çıkan görünebilirlik çok o seviyede olmayabiliyor. Fakat bunun hepsini bir yere getirdiğiniz zaman toplam deneyim seviyesinde kullanıcıyı üzmeyen, gece de bir şeyleri gösterebilen, bokeh dediğiniz zaman da özne ile arka planı çok net bir şekilde ayırabilen, video konusunda da sorunsuz video çekip bunu stabilizasyonla pekiştirebilen bir kamera zaten bugün
işimizi görecektir. Ya cep telefonları şöyle bir ilerleme sağladılar kamera konusunda. Yani bugün iPhone 6400 bir fotoğraf makinesine sahibim. Video çekebilmek için satın aldım. Kit lensle beraber geldi. Geniş açılı bir lensim var. Bundan seni çekeyim. Arka tarafta o istediğim portre efektini yakalayamıyorum. Yani istediğim bokeh'i yaratamıyorum abi. Dışarıda birkaç çekim yapayım. Sonra telefonla çekeyim. Bak iPhone 6400'de düzgün bir fotoğraf yakalayabilmek için 50 birkaç ayar değiştirmem lazım. Biraz anlamam lazım ışıktan falan. Telefonda çekiyorsun. Her şey senin için o elden geçiriyor. Arka tarafı da o kadar güzel bokeh yapıyor ki.
Ben seni mesela Huawei Mate 10 Pro ile çekeyim. Arka tarafı bokeh yapıyor. İstersen senin renkli bırakıp evet. Arka tarafı siyah beyaz yapıyorum.
Özellikle HDR konusu mesela. Fotoğraf makinelerinde hala daha bir problem. Yani. Aşılması gereken konulardan bir tanesi.
Telefonlar çok güzel yapıyor.
Cep telefonları müthiş bir şekilde yapıyor. Yani cep telefonları gerçekten şu anda tabii ki ben bir aynasızla ya da SLR'la kıyaslamıyorum ama son kullanıcı olarak baktığında
kullanım kolaylığı.
Abi sokaktaki adam cep telefonuyla bugün daha iyi fotoğraf elde edebiliyor. En azından gözü hoş gelen sosyal medyada daha paylaşılısı bir şey elde edebiliyor.
Yoksa tabii günün sonunda hani elma ile elma kıyaslaması yapmak gerekiyor ama tabii. Pek çok kişinin
benim demek istediğim şey orada biraz daha farklı.
Kamera ihtiyacını giderebilmek anlamında. Hatta biraz uğraşırsın üzerine profesyonel artık mobil uygulamalar da var. Çok daha güzel görüntüleri de
elde edebiliyorsun. Benim burada şöyle var bu tasarım hakkında hani söyleyebileceğim bir yorumum var. Bakın tasarım kötü duruyor. Eğer bu kameralar piyasada hiç sunulmamış özelliklerle donatılır gelirlerse fark yaratırlarsa ve tekrar iPhone kamerasını piyasadaki en iyisi konumuna getirirlerse her açıdan tasarım kimsenin gözüne batmaz. Keyifle kullanırsın. Ama ola ki kamerada geri kalırsa şu anki gibi birçok konuda eksikleriyle yola devam etmeye çalışırsa bu tasarım dolayısıyla çok fazla eleştiri
i̇şte
noktanın üstüne alır.
Yani heyecan yaratma faktörüne ihtiyaçları var. Çünkü bugün Android dünyasına bakıldığı zaman işte 10x zoom diyorsun. İşte 90 Hz, 120 Hz ekran telefonlardan bahsediyoruz. Tam ekran deneyimi sunan telefonlar var. Motorlu sistemle aç kapı yapılabilen. Hani insanları cezbedebilecek ya da ilgisini uyandırabilecek çok fazla özellik ve done hayatımıza girmeye başladı. Hatta belki yıl bitmeden Xiaomi ve Oppo ön kameranın ekran altında gizlendiği telefonları piyasaya sürecek. Dolayısıyla hem çok iyi bir kamera hem de bunun yanında belki yüksek hızlı bir ekran.
Evet.
Büyütülmüş pil. Zaten A13 muhtemelen sınıfındaki en hızlı işlemci olacak
yani
gibi
ekranın
görünüyor.
Üzerinden parmak izi okuyucu gelmeyeceği kesin. Bu ama bana sorarsan yani. Apple'ın buna da ihtiyacı var. Ekran üzerinden
iyi
parmak izi okuyucu.
Ekran üzerinden ya Face ID ile beraber de bunu yapabilir.
Evet.
Kullanıcı istediği biyometrik güvenliği seçer. Dolayısıyla gerçekten 10 Eylül tarihi heyecanlı olacak. Çünkü Apple'ın gerçekten yenilikçi bir iPhone'a ihtiyacı var. Çünkü zaten dünyadaki akıllı telefon piyasası büyümüyor. Bir doygunluk durumu söz konusu. Mevcut durumda satışları arttırabilmenin yolu da insanların heyecan duyacağı güzel telefonlar yapabilmek. Çünkü bugün tasarım konusunda Android dünyası bambaşka bir noktaya gitmiş durumda. İşte Note'un lansmanına katıldı. Nasıl tasarımı var?
Gerçekten mükemmel yani, duruyor.
Kameraya bakıyorsun. İşte birisi böyleyim diyor. Diğer öteki böyleyim diyor. Gerçekten, pil konusunda artık 5000 miliamperlik evet. Piller amiral gemisi telefonları o incelikle girmeye başlar hale geldi. Dolayısıyla gerçekten Apple'ın önemli şeylere güncel ya ihtiyacı
burada
var.
Burada Apple'ın bir diğer ihtiyacından da bahsetmek lazım. Şu an Apple'ın kaybettiği neler neler? Türkiye, Rusya, Çin gibi fiyat hassasiyetinin yoğun olduğu noktalarda satış adetlerinden pek memnun değiller. Pazar kaybetmeye başladılar. Neden pazar kaybediyorlar? Telefonları pahalı kalıyor çünkü halkın geneli için. Hatta Amerika'da bile insanlar artık iPhone'ları pahalı bulmaya başladılar. Apple'ın bence bu yeni modellerle yeni bir fiyat politikası da uygulamaya başlaması lazım. Yani iPhone 11'in gerçekten rekabetçi bir fiyatla geliyor olması lazım ki Apple'ın tekrar pazar paylarını elde edebilsin, insanlar tarafından konuşulan, tercih edilen bir marka olabilsin. Bugün evet her firma amiral gemisi satmaya çalışıyor ama Samsung eski pazar paylarını, eski satış adetlerini neyle yakaladı? A serisiyle yakaladı.
Kendileri söylüyorlar zaten. Tabii. Hani SEO ailesi satmadı diyor adam. A serisinden ben pazar payını elde ettim diyor. Bir Samsung'un resmi açıklaması.
Ve şimdi şöyle bir şey var. Apple'ın elinde kontrol ettiği devasa bir ekosistem var. Yani müzik servisinden video servisine.
Bulut servisinden
uygulama mağazasına kadar kendisinin kontrol ettiği, tamamen gelirlerinin tamamen Apple'a kaldığı bir sistem mevcut. Abi sen uygun fiyatlı telefon sattığında zarar etmiyorsun. Aslında PlayStation 4 konsolunu nasıl Sony evine yerleştirdiğinde oyun satarak daha fazla para kazanıyor. Sen aynı zamanda TrueWatt gibi servislerini satabileceğin bir ürünü de bir eve yerleştirmiş oluyorsun, bir kullanıcıya yerleştirmiş oluyorsun. Bu yüzden firmanın belki de Xiaomi gibi en azından iPhone 11 gibi bazı modellerde ben bunlarda servislerden kazanacağım deyip özel bir fiyat politikasıyla tekrar rekabete dahil olması lazım. Yoksa bu modellerde kamerayı da üçledik diye fiyatı da arttırırlarsa biraz da. Biliyorsun her sene fiyat arta arta gelmeye başladı. Yani bu eski Apple'ı eski pazar paylarına ulaşmasını engeller, hatta Türkiye'de daha da pazar payı kaybeder.
Şu anki mevcut fiyat politikasına bakıldığı zaman yani 1000 doların üstü gibi 1000 dolar ve üstü evet. Dolar düşünmek gerekiyor. Android dünyasındaki üst seviye telefonlarında ondan aşağı kalır yanı yok. Bugün Huawei'nin amiral gemisine Samsung'lara bakıldığı zaman Amerika fiyatı neredeyse o seviyeye yakın ama.
Ama biz neyi konuşuyoruz? Çıtı Apple belirliyor. Yani Apple 1200 dolara 1000 dolara telefon konumlandırdığında altına 900 dolara not konumlandırabiliyorsun korkmadan.
Hele bir de diğer taraftan şimdi böyle bir fiyatlandırmayı koyuyor. Dediğim gibi Amerika için de 1000 dolar tartışılan bir fiyatlandırma. Türkiye gibi, Rusya gibi dövize bağlı olarak zaman zaman dalgalanmaların yaşandığı ülkelerde fiyatlandırmayı yani düzgün ayarlayamadığın zaman hiç tepki göremiyorsun.
Evet.
O zaman sıkıntı daha da büyür hale geliyor. Çünkü Türkiye arkadaşlar hani ne olursa olsun çok önemli bir pazar. Çünkü pazar büyük. Bakın ha belki bu sene pazar bir miktar küçülecek ama 8-10 milyonlardan bahsediliyor. Bu Avrupa için önemli bir pazar haline geldiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye için de hatta ülkelerin kendi konjonktürlerine göre fiyat politikasını adapte edebiliyor olmaları evet. Lazım. Bakalım bu jenerasyon ne yapacaklar? Hani en azından bir sene öncenin telefonlarını fiyat anlamında daha erişilebilir, daha makul cezbedici hale getirebilirlerse yine belli bir grup ilgisini çekebilirler.
Ya biliyorsun Onray'da küçük bir fiyat değişikliği yaptılar Türkiye'de. Biraz indirdiler fiyatını. Değişim programıyla vesaire.
Hemen bir hareketlenme oldu.
Pazar payında tekrar bir yükselişe geçtiler. İyi satış adetlerini yakaladılar Onray için. Onray'da kötü bir telefon değil ama bana sorarsan Onray'nin şu an Türkiye'de 5500 liraya satın alabiliyor olması lazım maksimum tepe fiyatı.
Şimdi şöyle bir araştırma var. Sonuçta bugün Apple ekosistemi içerisinde iPhone 6 Plus, 6C Plus kullanan çok fazla kullanıcı var. Bunların önemli bir kısmı da Çin'de. Çünkü Apple Plus modelini tanıtıp ekranı büyüttüğünde en fazla ilgi özellikle tepki Çin'den geldi. Çünkü Çin kullanıcısı büyük ekran telefonu istiyordu evet. Ama sonrasında agresif şekilde artan fiyatlar, pazardaki durağanlaşma, Çin ekonomisinin de durumu orta. Çin ekonomisi de süper hızlı büyüyen bir durumda değil. Araba satışlarında bir azalma var. Evet. Telefon satışları orada da yine kendi içerisinde daralma gösteriyor. Huawei'den başka büyüyen Çinli marka yok Çin'de bakıldığında. Bunlara uygun bir hamle yaparlarsa
yani yollar açık.
Yani satışlar yeniden yükselme eğilimine girer. Ama işte bunların hepsi için 10 Eylül'ü beklemek gerekiyor. Bu arada 10 Eylül'de yeni iPhone'larla birlikte birkaç yeni cihazın da ürünün daha tanıtılacağı söyleniyor. Daha öncesinde Apple Eylül ayında yaptığı iPhone lansmanından sonra bazen sessiz sedasız bazen ufak bir etkinlikle bilgisayar tarafında da Ekim ayında bir etkinlik düzenleyebiliyordu.
Evet, bazen etkinlik düzenlemeden ürün
lansmanı yapabiliyordu ama şimdi Ekim ayında bir böyle bir organizasyon yapmayacağı tüm tanıtımların iPhone lansmanında olacağı söyleniyor. Bunlardan bir tanesi mesela 16 inç boyutunda MacBook Pro.
Ya şimdi MacBook Pro'lara baktığımızda aslında 16 inç ekran değil 16 inçin üstüne ekran sığdırabileceğim bir kasa var onlarda.
Evet. Yani en azından konseptler öyle.
Çerçevesiz bir model ama iPhone 10 yani MacBook Pro 15 inç boyutlarında bir kasa görünen o. Eğer öyle bir modelle gelirse MacBook Pro 15 inç kullanıcılarını cezbedecektir bu. Daha büyük bir ekran aynı kasa sahip
oluyorsun. Hatta belki 15 inçin biraz daha altında bir ekran yani kasa oranı içerisinde 16 inç boyut sığdırmak gerçekten
Güzel yani, bir iş olur.
Yani en azından albeni çok arttır diye düşünüyorum. Evet, bugün Huawei bilgisayarlarına bakıyorsun, ekran kas oranı telefon gibi.
Evet, gerçekten de öyle. Çerçeveyi inecekler.
Çünkü bilgisayarlarda da bir takım tasarımsal değişimlere
ihtiyaç
var.
Şimdi Apple'ın buradaki tasarımsal değişikliklerden bir tanesinde klavyede olacağı söyleniyor. Klavye başlarına çok büyük bela oldu bunların. Yani genel olarak
ısrarcı oldular, yine olmadı.
Ya gürültülü olması, çabuk bozulması, toza hassas olması vesaire derken adamlara deli gibi de masraf açtı bu.
Son jenerasyonun içindeki silikon malzemeyi değiştirdik dediler. Yine aynı sorun devam ediyor.
Aynı sorunlar devam etti. Büyük ihtimalle klavye tasarımında da ciddi bir değişiklik olacağı konuşuluyor. Bakalım göreceğiz. Yani buraya yetişecek mi?
İlk jenerasyon yani touch bar'a geçirdikten sonraki ilk jenerasyon MacBook Pro'larda pil sorunu var. Amerika'da Havacılık Dairesi uçaklar alımını da engellemişler. O işte Türkiye'ye pek yansımadı ama ya da Avrupa bölgesinde Amerika'da İlk jenerasyon touch barlı MacBook'larda da bayağı bir pil sorunu.
Çok önemli. Bir de bunları değiştirirken biliyorsun klavye, mulavye, kasa her şeyi değiştiriyorlar. Öyle kolay değil mi?
Yekpare kasa tabii onu.
Yapışkanın olduğu için başlarına full bela ya. Her şeyiyle gerçekten de masraf açar hale geldi. Bakalım tasarımda en azından daha ya tamiri yatkın ya bir model görecek miyiz?
Birkaç konsept gördüm. Sonuçta bunlar sanatçıların çalışmaları ama onlara yakın bir tasarım ortaya çıkarsa gerçekten güzel bilgisayar çıkar diye düşünüyorum.
Bakalım göreceğiz hep beraber nasıl bir şey ortaya koyacaklar.
Son bir ihtimalle yeni bir iPad Pro'nun tanıtılacağı yönünde bu iPad Pro'nun mevcut iPad Pro ailesinin eklenti bir model olabileceği de söyleniyor. Mevcut iPad Pro ailesinde amiral gemisi diyebileceğimiz yeni bir üst modeline geleceği ve bunda A13X işlemciyle geleceği de söyleniyor mesela.
Ya şimdi yeni bir işlemci duyurulacak tabii ki yeni iPhone'larla beraber. iPad'ler her zaman iPhone'lardan daha hızlı olmuştur X jenerasyonu işlemciyle beraber. Ama aynı etkinliğe sığdırırlar mı? Aynı etkinlikte bu kadar cihaz duyurup iPhone'u geriye iterler mi onu bilmiyorum.
Ya da iPhone eğer çok heyecan verici özellikleri sahip değilse belki o lansmanı biraz daha renklendirebilmek için böyle bir şey yaparlar mı?
Yani şimdi bu kadar iddianın ortaya çıkması senin o iddianı da kuvvetlendiriyor. Belki de çok heyecan verici özellikleri
belki
sahip değil
de
bu sefer.
Belki de arka arkaya yatırımcıyı mutlu etmek için her ürün grubunda bir yeni bir...
İşin garibi ne biliyor musun Erdi? Aslında 10...
Hatta bir iddia da şey. Şimdi biliyorsun Apple'ın kendi TV servisinin başlamasına ramak kaldı. Kasım ayında başlayacak. Kutunun da yenilenebileceği söyleniyor.
Ya bak 10 ve 10S'de aynı tasarım dili gidiyor. Bence yani 11'de farklı bir cihaz görmemiz gerekiyordu. O hala aynı tasarım dilinin devam ediyor olması. Hatta biraz daha çirkinleşmesi. Yani firmanın da tasarım konusunda acaba hani son durağa geldiğini, bir yenilik üretemediğini mi gösteriyor?
Bu arada şey de söyleyeyim. Tabii biz bir süredir çeşitli nedenlerle mobilite çekemiyorduk ama Jonathan Ive'da yani Apple'ın efsanevi tasarımcısı da şirketle yollarına girdi. Bununla ilgili farklı gerekçeler var. Yani kendi kurduğu tasarım şirketi üzerinden Apple'a danışmanlık hizmeti ve tasarım servisi vermeye devam edecek. Yani öte taraftan tabii Jonathan Ive'ın kurmuş olduğu tasarım ekibi yine Apple içerisindeki görevine devam ediyor. Yönetim tarafında son karar verecek kişi yeni bir kişi olacak. Bunun tabii etkileri, tasarım olarak etkileri hemen olmaz. Birkaç yıldan önce bu etkiler yansımaz ama sonuçta bir tasarımsal değişim de orta uzun vadede Apple'a yansıyabilir.
Ya orada değişik dedikodular da ortaya çıktı. Mesela Apple'ın son birkaç ürününde Jonathan Ive'ın son ürünü sadece bir barda gördü. Hani böyle ki aslında hiç abi, sürece müdahale olmadı.
Tamam, evet. Tasarımcı ekibin arada bir barda bir otelde buluşup işte bu noktaya gel tasarım bu öyle olacak diye fikrini aldığı bir çalışma düzenine geçmiş kendisi.
Evet, yani...
Tabii bunda hem belki kendisi artık bir metal yorgunluğu da olabilir şirket içerisinde bilemiyorum. Gerçi yıllık 100 milyon dolarla katlanktan sonra yorgunluk ne kadar olur onu bilemiyorum ama son dönemde özellikle bir de babası rahatsızlanmış. Sürekli İngiltere'ye gidip geliyormuş. Bir takım iddialar var.
Zaten bir dönem ayrılacağı çok konuşuluyordu ailesine daha fazla zaman ayırmak için. Herhalde bu zamanı doğru zaman olarak gördü diye düşünüyorum ben.
Ama yani Jonathan Ive'ın etkileri bugün sadece iPhone, iPad değil Apple'ın yeni uzay kampüsünden tut da işte Apple Store'lardaki camların yapısına kadar adam her yere hatta bir Apple Store'dan ürün aldığınızda tuttuğunuz o poşete kadar hepsi
ama
2000 nesilleri.
Hepsi o kadar tartışmalı tasarımlar ki Apple biliyorsun kampüsteki dev camlara işaretler koydu. Stickerlar yapıştırdı.
Burada cam var dikkat et diye.
Çünkü insanlar çarpıyordu. Aynısını şu anda mağazalarına yapmaya başladılar. Jonathan Ive'ın son dönemde inovasyon, mükemmel görüntü falan diye pazarladı ve mükemmel görünen her şey kullanım tarafında aynı mükemmelliyeti sunmadı diye düşünüyorum
ben. Yani ben sana iki tane örnek vereyim. Birisi şarj etmek için kalemi iPad Pro'yu arkadan takma. Biri de pilli kılıf. Yani
yani o bambaşka işler yani.
Bakalım ama en nihayetinde 10 Eylül.
Yani Jonathan Ive da öyle mükemmel işleri son dönemde ortaya koyan bir adam değildi. Ya biliyorsun işte iMac'in faresini alttan takıyorsun ya şarjını. Kullanamıyorsun şarjı olurken. O kadar inovasyon var ki yani.
Bu arada tabii tasarım konusunda mesela şu anki iMac'ler 2009-2010'dan bu yana aynı iMac'ler tasarım olarak.
Evet.
iPad Pro'lar bir yenilik getirdi ama iPad Pro'ya kadar iPad'ler işte 2011'den beri iPad aynı
en
tasarım.
En son tanıtılan Mac Pro'yu biliyorsun. Aynen. Tasarımına kadar eleştirildi. Yani eleştiriler var.
Monitör standı.
Yani evet adamın bulunduğu dönemde çıkıp da böyle şey yapan yok artık. Mükemmel bir ürün oldu. Ömür boyu kullandık. Zaten Apple'ın tarihinde şöyle şeyler var. Mesela ilk lanse edilen iMac'lerde biliyorsun renkli kasalar var.
O çok güzel şeffaf.
Müthiş.
Görüyorsun.
O kasaların sıkıntısını biliyorsundur. Hepsi o kasaların çatladılar ısıdan. Yani
soğut bir
göze ne kadar hoş geliyorsa.
Kemal başarımı pek hesaplayamamışlar.
Göze ne kadar hoş geliyorsa tasarım, kullanım, yani endüstriyel tasarım konusunda başarısız gibi gelmeye başladı bana. Neden? Aynı şeyi biz aslında Xbox 360'da gördük. Xbox 360'ın tasarımı nasıldır? Var. Mükemmel. En büyük sorun neydi? O kasanın soğutulamaması.
Ben sana bir şey söyleyeyim. İlk iMac'ler Türkiye'ye geldiğinde daha küçük bir çocuğum. Babam beni sinemaya götürmüştü. AVM içerisine giriyoruz. O içeride Toys R Us vardı. Hala var mı bilmiyorum. Oyuncak marketi. Orada görmüşüm. Yani
bambaşka duruyorlar.
Bambaşka duruyorlar. Evet. Evet. Yani en nihayetinde 10 Eylül Apple için heyecan verici bir tarih olacak. Son minut olarak şunu ekleyeyim. Bu sene Apple'ın iPod'dan bu yana en fazla Ar-Ge harcaması yaptığı yıl olmuş. Tabii bu harcama miktarı olarak değil. Gelirin oranı anlamında söylüyorum ben bunu. Yoksa yani 2000'deki Apple'ın geliriyle şu anki Apple'ın geliri arasında dağlar kadar fark var. Ama bu da aslında bir şeylerin göstergesi.
Ya şirket hiç Ar-Ge yapmıyor değil. Ama bugün işte Touch ID'den tutun Face ID'ye kadar bir sürü teknoloji. Apple'ın satın aldığı şirketlerden gelen teknolojiler. Şu anki işlemcileri bile satın aldığı bir şirketten
yani
geliyor.
PSM'den geliyor. Yani
tabii ki üstüne Ar-Ge yapıyor. Tabii ki üstüne o şirketlere para yatırıyor ama yani Apple kendisi bünyesi içerisinde bir Samsung gibi değil. Yani OLED'i bulmuş, OLED'i geliştirmiş, AMOLED ekranları bu seviyeye getirmiş, NAND bellekler üstüne teknoloji geliştiren bir firma değil yani. Genelde satın almalar yapıyor. İyi gördüğü şeyleri, gelişmek istediği yönde.
Şeyde ekleyelim. Tabii hani Beats gibi ölçektekiler tabii gündeme çok geliyor. Çok konuşuyoruz ama Apple yıl içerisinde evli ufaklı onlarca şirkette satın alıyor bu arada. Bünyesine kazandırıyor.
Yani bugün çift kameraya geçmeden önce 2 sene öncesinde bu iPhone 7 Plus'ın İsrail'i bir şirketi satın aldı. Çoklu aynen. Kameralar üstüne kendini geliştirmiş, teknolojiler geliştiren. Eğer ki çıkmadan önce eğer üstüne zenginleştirilmiş içerikler üreten şirketler satın aldı.
İsrail demişken şu anda Apple'ın ileri araştırma yaptığı merkezlerinden birisi İsrail merkezi. İsrail'de araştırma Ar-Ge merkezleri var. Hatta oraya son dönemde bayağı bir insan kaynağı da transfer ettiler. Intel'in de ileri Ar-Ge merkezi orada. Hatta Intel'i işlemci yarışında ne zaman zora düşse Kotorant tasarım ekibi oradaki ekip oluyor. Şu an hani İsrail tarafında da Apple'ın bayağı yatırımları var. Hatta yeni nesil bu tüm yazılımları aynı ekosistem altında toplama çalışmasında belki de Apple'ın ileriye dönük olarak kendi işlemcisini kullandığı bilgisayarlar da İsrail'deki ekip tarafından çıkartılacak gibi görünüyor. Bunları zamanla anlayacağız ama şu an için bizim açımızdan yakın tarih 10 Eylül. 10 Eylül'de zaten biz de canlı yayınlarla.
Evet. İnşallah orada olursak yani oradan incelemelerle karşınızda olacağız arkadaşlar.
Siz de lütfen yeni iPhone'larla ilgili neler bekliyorsunuz? Nasıl olmalı? Nasıl olursa beğenirsiniz. Nasıl olmazsa bu jenerasyon atlama durumunda belki tercihinizi kullanırsınız. Yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız seviniriz.
Eğer Mobility'yi beğeniyorsanız da lütfen Donanım Haberi takip etmeyi, bize abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoyu beğenin ki daha çok ön plana çıkalım. Her kanal gibi Donanım Haberi'nde izlenmeye ihtiyacı var. Ve Mobility gibi içeriklerin devamı için de izlenme rakamları bizi teşvik ediyor. Ha, izlenmezse ya çekmeyeceğiz anlamına gelmiyor bu ama teşvik ediyor yani. Şimdi 10 bin izlenmek farklı bir şey, 20 bin izlenmek farklı bir şey.
Evet, tabii ister istemez ürettiğin içeriğin daha geniş kitleler tarafından izlenmesini istiyor. Bu arada tabii daha geniş kitleler tarafından izlenirken eleştirilmesini de istemiyoruz. Eleştirilsin, yanlışımız varsa, eksiğimiz varsa ya da daha iyi olacağımız
yani
düşünceler
varsa yapalım,
onları da yazın alt tarafa.
Like butonuna basalım, beğen butonuna, alt tarafa da eleştiri yazalım. Eleştiri
böyle. Çünkü tavşan kurnaz oldu.
Hoşça
evet kalın. Arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Yeni bir bölümde görüşene kadar hoşça kalın.
Honor Mobility'yi sundu.